Yakın tarihimizin en önemli şahsiyetlerinden birisi Bediüzzaman Said Nursi. Kendisi 1876-1960 yılları arasında yaşadı ve arkasında devasa Risale-i Nur Külliyatı ismiyle 12 ciltlik bir eser bıraktı. Bu eserler içinde yer alan ve en fazla etkisi olan kitaplarından birisi Hutbe-i Şamiye. Hutbe-i Şamiye kendisinin 1911'de Şam'da Emevi Camii'nde 10 bin kişilik bir cemaatin huzurunda içlerinde 100 kadar da alim olduğu halde irad etmiş olduğu bir hutbe. Biz bu çalışmada, bu videoda ana hatlarıyla bu eserin muhtevasını paylaşmaya çalışacağız. Eserin başında Bediüzzaman şöyle diyor. Eser önce Arapça, onu ifade edeyim. Arapça olarak neşredilmiş. 1951 yılında Bediüzzaman kendisi bunu tercüme ediyor ve daha açıklayarak, yer yer dipnotlar koyarak güncelleştiriyor. Ve şöyle demekte eserin başında, meşrutiyetin ikinci yaşında İstanbul'un temsil ettiği asırdan tarihvari bir nazarla göçüp kurun ustaya karşı aşağıya inmekle aşair-i ekradın içinde cevelan ile bahardan güze bir rühlet-i sayfiye, güzden bahara bilad-ı arabiyeden bir rühlet-i şitaiye ettim. 1908 Osmanlı'nın tarihinde en önemli olaylardan birisine şahit oldum ve ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bediüzzaman o sıralar İstanbul'da ve devamında meşrutiyetin ikinci yılında Orta Çağ'a karşı adeta, hani İstanbul daha ileri durumda ama kendisi işte sahralara gidecek, Bilad-ı Araba, Arap diyarlarına gidecek. Bunu bir nevi Kurun-u Vusta'ya, Orta Çağ'a karşı inmek olarak değerlendiriyor. Ve bahardan güze bir yaz seyahati, güzden bahara Arap ülkelerinde bir kış seyahati yaptığını söylüyor. Bunlardan birincisi, Kürt aşiretleri içinde seyahati var ve bu yaz şartlarında meydana gelmiş olan bir seyahat. Diğeri ise kışın Arap ülkesi olarak işte Suriye'ye seyahati ve orada da güzden bahara bir seyahat olarak bunu ifade etmekte. Ve burada ayete de bir telmih var. Rihlete şitai ve sayf. Kureyş'in durumunu anlatan bu ayette onların yaz ve kış ticari gidip gelmelerine ayet-i kerime dikkat çekiyor. Bediüzzaman buna bir atıfta bulunarak öyle bir edebi bir ifadeyle bu seyahatlerini anlatıyor. Dağ ve sahrayı bir medrese ederek meşrutiyeti ders verdim. Bediüzzaman medreseden gelmiş ve bulunduğu ortamları medrese haline getiren bir insan. Mesela trenle seyahat ediyor. Trene medreseyi seyyare diyor. Burada Kürt aşiretleri içinde olan seyahatini anlatırken dağ ve sahrayı bir medrese yaptığını söylüyor. Öte yandan Cumhuriyet döneminde zaman zaman hapishane hayatı oldu. Oraları da Medrese-i Yusufiye şeklinde ifade ediyor. Bediüzzaman'ın 1911'de Emevi Camii'nde vermiş olduğu bu hutbesinde çok dikkat çekici bir girişi var. Diyor ki, ben haddimin fevkinde bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Kendisini bir çocuğa benzetiyor. Nasıl ki diyor bir çocuk, gün boyu eğitimini alır, akşama büyüklerinin huzurunda aldığı dersi tekrar eder. Ben de siz büyüklerimin huzurunda aldığım dersi tekrar edeceğim. Bu şekilde ifade ediyor. Ve yaş olarak o dönem kendisi 35 yaş civarında. Ve bu hutbesinde 6 tane hastalığa dikkat çekiyor. Bu hastalıklar, 1- ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. 2- doğruluğun ölmesi. 3. Düşmanlığa muhabbet. 4. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları, bağları bilmemek. 5. Çeşit çeşit istibdat. 6. Şahsi menfaatini esas almak. Dikkat edilirse bu hastalıklar bir yönüyle bütün zamanların hastalığıdır. Ama özellikle o dönemde İslam dünyasında bu çok daha bariz bir şekilde görülmektedir. Ve bu 6 hastalığa mukabil her birinin devasını söylüyor. Yani burada malum önce tedaviden önce teşhis gerekir. Teşhisi düzgün bir şekilde yaptıktan sonra tedaviye geçilir. Birinci hastalık ümitsizlik idi. Buna mukabil Bediüzzaman'ın nazara verdiği çözüm el-emel. Yani rahmet-i ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek. Ve bu noktada şu ayet dikkatimizi çekmekte. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Seratan, kanser anlamında. Bediüzzaman ümitsizliği kansere benzetiyor. Ve kanser geldiğinde genelde götürüyor. Eğer bir insana da ümitsizlik veya bir topluma ümitsizlik gelmişse kanser gibi dehşetli bir durum. Ümitsizliğin ne gibi fonksiyonları var? Ümitsizlik insanı menfaatperest yapar. Yani büyük şeyler yapamayacağını görünce herkes kendi menfaatinin peşinde koşar. Kuvve-i maneviyeyi kırar. Yani yapamam, edemem şeklinde bu şekilde bir ümitsizlik hali meydana gelir. Manevi kuvvet kırılır. Başkasının lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zannettirip neme lazım dedirtir. Ya toplumda herkesin toplumun problemlerine kayıtlı olduğunu, ilgili olduğunu söylemek zor. Pek çok kişi lakayttır, tembeldir. İşte ümitsizlik bir insana veya topluma arız olduğunda böyle bir durumda insanlar neme lazım hastalığına yakalanır ve bakar ki başkaları bir şey yapmıyor. Ben niye yapayım ki? Gayretten uzak kalır. Bir de kemalata engel olur. İnsan pek çok kemalatı elde edebilecek kabiliyette ama ümitsiz olduğunda bu ortadan kalkar. Ena inde husni zanni abdi bi. Hadis-i kutsi'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Ümitsizlik bu hakikata muhalif oluyor. Yani bir insan ümitsizliğe kapıldığında ben artık iyi olmam veya bir millet ümitsizliğe kapıldığında artık biz iflah olmayız dediklerinde Allah-u Teala'nın bu ben kulumun zannı üzereyim hakikatını nazara almamış oluyorlar. Yani Allah-u Teala bizi iyileştirir. Öyle düşünseler iyileşecekler. Toplum olarak düzeliriz Allah'ın izniyle deseler düzelme olacak ama ümitsiz olunduğunda artık ben iflah olmam. Toplum ümitsiz olduğunda artık bu toplum düzelmez. Böyle kanaatler meydana geliyor. Ve ümitsizlik korkak, aşağı ve acizlerin şehnidir, bahaneleridir. Yani normal şartlarda en zor durumlarda da insan bir şeyler yapabilir. Dibe vurduğunda artık yukarıya çıkabilir. Ama ümitsizliğe kapılmışsa artık elinden bir şey gelmemiş olur. Bediüzzaman buna mukabil İslam dünyasının o zor günlerinde Osmanlı yıkılmak üzere ve pek çok İslam ülkesi istila altında İngiliz'in, İtalya'nın, Portekiz'in, İspanya'nın sömürgeleri gibi böyle bir ortamda şunu söylüyor. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. O günün şartlarında bunu söylemek çok da kolay değil. Tablo iç açıcı görülmüyor ama Bediüzzaman ümit ederim gibi bir ifadeyle değil, zannederim gibi bir tahminle değil, kat'i ifadelerle istikbal yalnız ve yalnız İslam'ın olacak ve hakim Kur'an'ın ve imanın hakikatleri olacak. Bunu haykırıyor. Ve İslamiyet'in hakaiki hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. Yani İslamiyet'in hakikatleri manen de toplumu yükseltir, maddeten de ilerletir. Bu kabiliyet İslamiyet'te, İslamiyet'in hakikatlerinde bulunmakta. Biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Bürhan delil anlamında. Yani Kur'an'da da geçen bir ifadedir. Kuvvetli delil manasına geliyor. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaiki imaniyeye giriyoruz. Mesela Kur'an'da peygamberimize şöyle demesi emrediliyor. قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرًا Ey peygamber de ki, işte bu benim yolum, basiret üzere Allah'a davet ediyorum. اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ Ben ve bana tabi olanlar işte böyleyiz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Özellikle mesela Hristiyanlıkta ruhbanı taklit bayağı dikkat çekmekte ve genelde de körü körüne bir taklit. Bizde böyle değil, esas olan delile tabi olmak. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette bürhan akliye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. İnsanlar gittikçe ilim, fen buna yöneliyorlar ve gelecek ilmin hükümranlığında olacak, fennin hükümranlığında olacak. Elbette böyle bir zamanda akli delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Bediüzzaman İslam'ın geçmişte tamamen hükmetmesine 8 tane engel olduğunu söylüyor. Yani İslamiyet mazi kıtasında her tarafta hükmetmedi. Bunun başlıca 8 sebebi var. Ve önünde bazı engeller var. Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Bir, ecnebilerin cehli. Yani gayrimüslimler İslam'a yabancı ve İslam'ı öğrenme imkanları olmamış. Böyle olunca İslamiyet hakkında zanlarla veya kendi din adamlarının anlattığı şekliyle aleyhte kanaatleri var. İki, o zamanda vahşetleri. Haçlı seferlerini düşünecek olursak, Haçlı seferlerinde bunların vahşetini gayet açık bir şekilde görebiliriz. Öyle ki kendi dinlerinden insanların yaşadığı İstanbul'a geldiklerinde, o Haçlı seferlerinden birinde İstanbul'u da yağmalıyorlar. Ve Kudüs'ü ele geçirdiklerinde çoluk çocuk ayırt etmeden bütün Müslümanları katlediyorlar. Katliam uyguluyorlar. Üç, dinlerine taassupları. Taassup körü körüne bağlılık. Yani delile dayanmadan bağlanmak. O dönemde işte ecnebilerin körü körüne dinlerine bağlılıkları söz konusu. Bu üç mani marifet ve medeniyetin mehasini ile kırıldı, dağılmaya başlıyor. Yani bu üç mani ilmin öne çıkmasıyla ve medeniyetin hükümran olmasıyla, medeniyetin güzellikleriyle kırıldı, dağılmaya başlıyor. Yani günümüz şartlarında gayrimüslimler de isterlerse İslamiyet'le alakalı YouTube gibi, Google gibi yerlerde rahatlıkla sağlıklı bilgilere ulaşabilirler. Dördüncü ve beşinci maniler, papaz gibi ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri, yani ruhban sınıfının toplumda hükmetmesi ve baskı kurmaları ve ecnebilerin körü körüne onları taklidi. Yani insanlar günümüzdeki kadar aydınlanmış durumda değil, günümüzdeki kadar ufukları açık değil, körü körüne bir bağlılık var. Bu iki mani dahi fikri hürriyet ve meyli tahri hakikat nevi beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başlıyor. Yani bu ikisi elbette birer mani ama hürriyet fikri var. İnsanlar gittikçe daha böyle hür olmayı tercih ediyor. Ve bir de hakikati araştırma meyli. Acaba gerçekler böyle mi? Ruhban sınıfının anlattığı gibi mi? Bu noktada insanlar araştırıyorlar ve gerçekleri bulabiliyorlar. Altıncı, yedinci maniler, bunlar bizde olan, Müslümanlar olarak bize düşen durumlar, yani bizdeki bazı engeller, bizdeki istibdat. İstibdat derken, padişahlık sistemi istibdada müsait. Rey-i vahid, başta birisi var, onun direktifleriyle ülke yönetiliyor. Osmanlı padişahları genelde İslam'a hizmet etmişler. Elbette bunların meşveret heyetleri de bulunmakta. Tümüyle tek başına karar vermek değil. Ama neticede istibdada müsait mi? Müsait. Bu noktada istibdat da İslam'ın önünde bir engel. Malum ilk dört halife seçimle iş başına geldi. Babadan oğula geçen bir saltanat İslam'ın öngördüğü bir sistem değil. Bir de bizdeki manilerden bir başkası, şeriatın muhalefetinden gelen sui ahlakımız. Yani İslamiyet'i hayatımızda, yaşantımızda düzgün gösterememek. Bu şekilde bir durum. Ve sekizinci mani, fünun-u cedidenin bazı müspet mesaili, hakaiki İslamiyenin zahiri manalarına muhalif ve muarız tevehüm edilmesi. Yani bu sekizinci mani, din ayrıdır, ilim ayrıdır. Böyle zannetmek, din ve ilim birbiriyle çatışır. O şekilde tevehüm etmek. Bu hem bizim kendi içimizde de böyle düşünenler, değerlendirenler olmuş, hem de Batı dünyası, işte İslamiyet ilerlemeye manidir gibi ön kanaatleri ve bu şekilde yanlış bir bakışları söz konusu. Halbuki İslamiyet akla çok büyük önem vermiştir ve insanları daima bilime teşvik etmiştir. Bediüzzaman İslamiyet'in maddeten terakkisinin sebeplerini de nazara veriyor. Yani Müslümanlar maddeten ilerleyecekler ve beş tane bununla alakalı kuvveti nazara veriyor. Bunlardan birincisi hakikati İslamiye. Yani İslamiyet'in hakikati maddeten ilerlemeye müsait. Niçin? Mesela ilk nazil olan ayet İkra diyor. İlk nazil olan ayette ellezî alleme bil galem. Allah kalemle öğretti diyor. Okumak, yazmak. Ve muhatap kitlesi o zaman cahil bir topluluk. Cahiliye döneminin insanları. Onlara okumayı, yazmayı emrediyor. Ve o dönemde kitap pek yaygın değil, okuma yazma yaygın değil. Ve Kur'an'a bu insanlar muhatap olarak çok kısa bir zamanda gerçekten de maddeten ilerliyorlar. Evvelinde çöl Arapları durumundayken, işte yanı başlarında Bizans var, İran var. Bizans'a galip gelecek, İran'ı ortadan kaldıracak bir kuvvete erişiyorlar. Demek ki İslamiyet'in maddeten ilerlemeye kabiliyeti bulunmakta. İkinci olarak şiddet bir ihtiyaç ve belimizi kıran tam bir fakr. Yani Müslümanlar olarak işte 113 yıl evvelini düşünecek olursak İslam dünyası günümüze göre daha fakir durumda. Elbette fakir olan birisi o fakirlikten kurtulmak ister. Ve ona göre ciddi bir çalışmaya kendini mecbur hisseder. Dolayısıyla bizlerin o günün şartlarında ve günümüz şartlarında da terakkiye, maddeten ilerlemeye ihtiyacımız var. Şartlarımız bunu gerektiriyor. Üçüncü olarak hürriyet-i şer'iye. Bediüzzaman başka bir eserinde kabiliyet tohumlarının hürriyet yağmuruyla neşvi nema bulduğunu anlatır. Yani insanın kabiliyetleri birer çekirdek gibi. Bunlar hür ortamda yeşerir. Ve o hür ortam yağmurun yağması misali. Yağmur ile o kabiliyetler nasıl ki, o çekirdekler nasıl açılıyorsa, kabiliyetler de hürriyet ortamında aynı şekilde açığa çıkıyor. Dördüncü olarak şehamet-i imaniye. Yani imanın şehameti. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ buyuruyor. Yani eğer müminseniz en üstün sizsiniz. Ve mümin olmak üstün olmayı gerektirir. Dolayısıyla Müslümanların gayrimüslimlerin gerisinde kalması imanın şehametine uymaz. Ve beşinci madde olarak da İzzet-i İslamiye. Yani İslam'ın izzetini muhafaza etmek. İlahi kelimetullah etmek. Allah'ın dinini her tarafa yaymaya çalışmak. Yani din bize atıl olun demiyor. Kendi halinizde kalın demiyor. Ve Müslümanları daima daha ileriye gitmeye teşvik ediyor. Ve Müslümanlar tarihte çok büyük medeniyetler meydana getirdiler. Abbasi döneminin, Osmanlı döneminin medeniyetlerine baktığımızda gerçekten de kendi devirlerinin çok çok önünde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ama 300 yıldan bu yana Batı medeniyeti ön plana çıktı. Batı medeniyetinin elbette güzellikleri var ama medeniyetin pislikleri de var. İşte Bediüzzaman nasıl bir medeniyet sorusuna şöyle bakıyor. Bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yani medeniyetin güzelliklerine sahip çıkmak. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil. Medeniyetin mesela bir yönü teknolojiye bakıyor. İngiltere gibi ve günümüzde Amerika gibi ülkeler bu teknolojiye sahip. Ve bu teknolojiyi zayıf ülkeleri köleleştirmekte kullanmışlar. Ve bu yönüyle bakıldığında Batı medeniyeti kanlı bir medeniyet ve zulmeden bir medeniyet. İşte medeniyetin bu yönü bize lazım değil. Ama hayatı kolaylaştıracak işte güzel yollardır, ulaşım imkanlarıdır, iletişim imkanlarıdır. Bunlar medeniyetin güzellikleri. Ve medeniyetten hedef ne olmalı? Bediüzzaman diyor ki, inşallah istikbaldeki İslamiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumiyi de temin edecek. Yani esas olan medeniyetin güzelliklerinin insanlara hükmetmesidir ve zemin yüzünü pisliklerden temizlemesidir ve nihai bir hedef olarak da sulh-u umumi, yani evrensel bir barış. Bunu kısaca açıklamakta fayda görüyorum. İslamiyet'te savaş var. Yeri geldiğinde savaş var. Ama esas olan ve sulh-u hayır. Yani sulh hayırlıdır. Barış hayırlıdır. Kadı Beydavi'nin ifadesiyle savaş ahirüt deva, son çaredir. Bütün yollar tükendiğinde o zaman savaşa başvurulur. Bediüzzaman Avrupa'nın medeniyetini değerlendirirken şöyle söylüyor. Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdi. Burada Bediüzzaman Avrupa medeniyetinin menfi noktasına dikkat çekmiş. Tabii başka eserlerinde yanlış anlaşılmasın diyor. Avrupa ikidir. Yani müsbeti de var. Avrupa'nın müsbet yönü de var. Menfi yönü de var. İşte temel esasları itibariyle fazilete, hüdaya bina edilmediğinden heves, heva, rekabet, tahakküm bu gibi esaslar üzerine bina edildiğinden kötülükleri iyiliklerine galip gelmiş. Ve ihtilalci komiteler her tarafta devreye girmiş ve bunlar insanları kötü mecralara sevk etmişler. Ve böyle olunca Batı medeniyetinin genel görünümü kurtlaşmış bir ağaç durumunda. Kurtlaşmış ağaç dıştan sağlam görülebilir ama içi kof, yıkılmaya mahkum. Ve günümüzde gerçekten Avrupa'nın eski kuvvetinin kalmadığını görmekteyiz. Ve Amerika belki onların yerine daha ön plana çıktı. Ama eski zamanda Avrupa daha ön plandaydı. Batı ilerledi ve bizde de bazıları Batı'nın bu ilerleyişini görüp Artık onlar hep ileriye gidecek. Biz geride kalacağız zannediyor. Bediüzzaman diyor ki, dünya herkese ve ecnebilere terakki dünyası. Fakat yalnız bir çare ehli İslam için mi tedenni dünyası? Yani olmaz böyle. Onlar ilerlesin, biz geri kalalım. Elbette olmaz. Onlar ilerleyebiliyorsa belki biz de ilerleriz. Ve bunu şöyle anlatıyor. Bakınız, zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Yani zamanın hareketi bir düzlem şeklinde bir noktadan başlayıp gittikçe ileriye doğru bir noktaya gitmiyor. Zamanın hareketi dairesel. Yani gece gündüzün, mevsimlerin birbirini takip etmesi gibi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Uhud mağlubiyeti münasebetiyle nazil olan bir ayette şöyle bildirilir. وَتِلْكَ الْاَيَّامِ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bu galibiyet, mağlubiyet günlerini biz insanlar arasında döndürürüz. Yani Müslümanlar Bedir'de galip gelmiştir ama bir yıl sonra Uhud'da mağlup olmuştur. Galip gelmek de var, mağlup olmak da var. İşte oralardan gelen bir manayla Bediüzzaman diyor ki, bakınız zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Yani kıştan sonra bahar geliyor mu? Geliyor. Geceden sonra sabah geliyor mu? Geliyor. Nevi beşer, yani insanlık alemi çok mazlumiyetler gördü. İki tane büyük dünya savaşı yaşandı. Şu anda da o derece her şey süt liman değil. İşte nevi beşerin inşallah bu karanlıklardan, karanlık gecelerden sonra aydınlık bir sabahı olacak. Bu çetin kışlardan sonra bir baharı olacak. Hakikat-ı İslamiye'nin güneşi ile sulh-u umumi dairesinde, yani genel bir barış, evrensel bir barış dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet-i ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu gibi ayetlerle de nazara verilen bir husus. Öte yandan kainatta esas olan güzellik, elbette İnsanla ilgili kader programında bir hüsnü hatime olacak. Yani kader ilahi senaryo. Kainatın merkezinde dünya var. Dünyanın merkezinde insan var. Ve insanlık son birkaç yüzyılda adeta zıvanadan çıktı. İki büyük dünya savaşı gibi büyük savaşlar gördü. Ve çok kötü tecrübeler yaşadı. Elbette bir güzel sonuç da olacak. İlahi senaryoda bu da var ve kader programında bir hüsnü hatime bulunmakta. İşte Bediüzzaman bu gibi noktaları nazara vererek ümitsizlik hastalığına el-emel dermanını gösteriyor. Evet, İslam dünyasında insanlarda ümitsizlik var. Bunun tedavisi el-emel, rahmet-i ilahiyeden kuvvetle ümit beslemek ve bunun altını da biraz önce anlattığımız noktalarla dolduruyor. İslam dünyasında ikinci hastalık, doğruluğun içtimai hayatta, siyasi hayatta bir nevi silinmesi, ortadan kalkması. Bunun yerine yalancılığın ön plana çıkması. Elbette bunun tedavisi sıdk ile, doğruluk ile gerçekleşecek. İkinci hastalığın dermanı sıdk. Yani doğruluk. Doğruluk, İslamiyet'in üssül esası, en temel esası doğruluk. Yani onu bir temel gibi düşünelim. Binanın temeli sağlam değilse üzerine çıkamazsınız. Bir insanın hayatında doğruluk yoksa, özü doğru değil, sözü doğru değil, yaptıkları doğru değil, bundan bir hayır beklenmez. Ve peygamberlerde ortak özellikler var. Bunlardan en birincisi sıdk. Doğruluk, her peygamber doğrudur, yalana tenezzül etmez. Ve sıdk yani doğruluk İslamiyet'in üsül esası olduğu gibi ulvi seciyelerinin rabıtasıdır. Yani insanda çok güzel özellikler, karakterler var. Bunların açığa çıkması doğrulukla gerçekleşiyor. Ve doğruluk varsa diğerleri meydana geliyor. Ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. İnsanda ulvi hisler var. Doğru olmayan birinden ulvi hislerin meydana gelmesi beklenemez. Ve İslamiyet'in hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Ukde-i hayatiye, tohumun mesela ta merkezinde bir ukde, bir düğüm tabiri caizse var. Ve oradan büyüyor. Veya yumurtanın içinde yine öyle bir nokta var. Oradan büyüyor. Orası olmazsa büyümüyor. İşte doğruluk toplum hayatında, Müslümanların toplum hayatında bir ukde-i hayatiye durumunda. O varsa büyüme var, yoksa yok. Ve doğruluk insanı âlâ-yı illiyine çıkarır, en üstlere çıkarır. Ve doğruluk içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında, yani toplum hayatında en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir metadır. Ve insanlar bu doğruluğa fıtri olarak zaten yönelebilecek durumdadır. Ve buna sahip çıkmak bu insanların görevidir. Bununla beraber doğruluğunda bir takım incelikleri var, püf noktaları var. Mesela Bediüzzaman diyor ki, her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazen zarar verse sükût etmek, yoksa yalana hiç fetva yok. Her söylediğin hak olmalı fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü halis olmazsa suyu tesir eder, hak haksızlıkta sarf olur. Yani doğru olmak evet bir esas. Buradan hareketle öyleyse her halükarda doğruyu söyleyelim. Öyle de değil. Yani her söylediğin doğru olacak ama her doğruyu her yerde söylemek doğru değil. Diyelim nasihat ediyorsun. Muhatabının damarına basacak bir takım doğruları söylesen, muhatap seni dinlemeyecektir. Onun yerine orada yalan söylemek değil. Ama doğru olan her şeyi hemen bir anda anlatmamak, kademeli, tedrici bir şekilde söylemek gerekiyor. Öte yandan diyelim muhatabımız, Bediüzzaman'ın verdiği örnekle anlatayım. Diyelim ama kör, ona be hey kör desek, tabirimiz doğru, kör mü kör ama bunu söylemek uygun değil. Üçüncü olarak adavete muhabbet hastalıklardan üçüncüsü, Bediüzzaman'ın İslam dünyasında gördüğü üçüncü hastalık, adavete muhabbet, düşmanlığı sevmek. Yani nedense İslam dünyası kolaylıkla birbirine düşman hale gelebiliyor. Bir aile ortamından tutun, bir ailede kardeşlerin birbirine düşman olabilmesi gibi, komşuların birbirine düşman olması, mahallede birbirine düşman olmalar, aynı şehirde farklı grupların birbirine düşman olması, ülke çapında bir takım grupların başka gruplarla çatışması ve İslam dünyası çapında da Müslüman devletlerin yine Müslüman devletlerle çatışması gibi durumlar. Bunların örnekleri acı birer gerçek olarak var. Mesela ülkemizde sağ-sol olayları 1970'li yıllarda çok sık bir şekilde gündeme geliyordu. Ve fikir ayrılığından dolayı sağ-sol denilen gruplar silahlı çatışmaya girecek şekilde birbirlerine düşman olmuştu. Ve 1980'e geldiğimizde her gün 15-20 kişi hayatını kaybediyordu çatışmalardan. Öte yandan diyelim Türk-Kürt meselesi gibi meselelerde yine aynı dini paylaşan, aynı vatanda yaşayan bu insanlar bir kısmı en azından birbirine adeta düşman hale getirildi. Öte yandan Irak ve İran 1981-88 yılları arasında 7-8 yıl birbiriyle savaştırıldı. İki taraf da Müslüman ama mezhep farklılığı gibi ve siyaset farklılığı gibi meselelerden bunlar birbirine düşürüldü. 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Yani dolayısıyla düşmanlığa muhabbet İslam dünyasının çok ciddi bir problemi. Bediüzzaman diyor ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani sevilmeye en layık şey muhabbetin kendisi. Sevmeyi sevelim. Ve husumet düşmanlık demek. Düşmanlığa en layık sıfat husumet. Yani düşmanlık duygusuna düşmanlık yapalım. Müslümanlar olarak kendi aramızda muhabbeti esas alalım. Bu noktada Bediüzzaman şunu söylüyor. Husumet ve adavetin vakti bitti. İki harbi umumi, adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. Bu Hutbe-i Şamiye'nin Arapça aslında ilk yayınlanan şeklinde yok. Çünkü o zaman yıl 1911, henüz daha Birinci Dünya Savaşı'da olmamıştı, İkinci Dünya Savaşı'da olmamıştı. Ama Bediüzzaman 1951 yılında bu eserini kendisi tercüme ediyor, yer yer genişletiyor, orada bunları söylüyor. Düşmanlığın vakti bitti. İki büyük dünya savaşı, düşmanlığın ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı daha dehşetli. 55 milyon insan hayatını kaybetti. İçinde hiçbir faydası olmadığı tezahür etti. Öyleyse düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla adavetinizi celbetmesin. Cehennem ve azab-ı ilahi kafidir onlara. Burada yani peki savaşa hiç mi yer yok? Tecavüz varsa, yani saldırı varsa, mukabil kuvvet saldırdığında nefsi müdafaa elbette bir haktır. Gerek fert olarak, gerekse devlet millet olarak. Ama mütecavüz olmayana saldırmak bu uygun bir şey değil. Ve bir kısım hesapları diğer aleme bırakmak. İşte cehennem ve azab-ı ilahi onlara yeter mi? Yeter. Muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nurani, kuvvetli zincirler ve manevi kalalardır. Yani Müslümanlar olarak bizi muhabbete sevk eden şeyler, imandan dolayı sevmek, innemel mu'minuna ihvetun, müminler ancak kardeştir. Sonra hepimiz Müslümanız ve bunu hissedebiliyoruz elhamdülillah. Dünyanın neresine gitsek Müslümanlar da var. Onların yanında hangi ırk, milletten olursa olsun kendimize yakınlık duymaktayız. Ve öte yandan insaniyet, yani diğer insanlarla da insaniyet noktasında bir kardeşliğimiz var. Hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Ve bunlar nurani kuvvetli zincirler, bizi bir arada tutacak kuvvetli zincirler ve manevi kalalardır. Manevi kale. Kale nasıl ki koruyor? Bunlar da düşmanlıktan bizi koruyan şeyler. Adavetin sebepleri, düşmanlığın sebepleri, ehli imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. Yani küçük taşlar, bunlar kalenin yerine elbette geçmez ve geçmemeli. Elbette aynı aile ortamında insanlar problem de yaşayabilir. Aynı şehir ve ülke ortamında farklı düşünce grupları olabilir. Ama bu birbirlerine düşman olmalarını da gerektirmez. Bunlar küçük taşlar gibi görülmeli. Kuvvetli bir kale gibi değil. Bediüzzaman dördüncü hastalık olarak ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Yani ehli imanı birbirine bağlayan çok kuvvetli bağlar var ama bunlar göz ardı edilmiş. Böyle olunca toplumda bir zafiyet meydana gelmiş. Bu bağlamda diyor ki, umum ehli İslam bir tek aşiret hükmünde. Aşiretin efradı gibi İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile mürtebit ve alakadar olur. Birbirine manen, lüzum olsa maddeten yardım eder. Aşirette diyelim 100 bin kişilik bir aşiret. Herkes aşiretini öne çıkarır. Ve aşiretime canım feda olsun der. Ve birinin problemini hepsi kendi problemi gibi görür. Sosyal dayanışma aralarında gayet kuvvetlidir. İşte bütün ehli İslam aslında bir tek aşiret hükmünde. Mesela yanı başımızda Suriye'de 13 yıldır 2011'den bu yana nice problemler yaşandı ve bu elbette bizleri de üzdü. Veya işte bir yıldan fazladır Gazze'de Yahudilerin yapmış olduğu soykırım hem ehli İslam'ı hem de bütün insanları rencide etti. Bunlardan tabii ızdırap duymamak mümkün değil. İşte İslamiyet bütün Müslümanları bir tek aşiret hükmüne getiriyor ve aralarında kuvvetli bağlar meydana geliyor. Birbirlerine manen yardım ediyorlar dualarla ve ihtiyaç olduğunda da maddeten. Elhamdülillah bu noktada insanımız böyle nüfusuna göre, imkanlarına göre dünyada en fazla yardım yapan bir topluluk. Elhamdülillah insanımız bu noktada Müslüman kardeşlerine ve ihtiyaç olduğunda başkalarına yardım edebilen bir özelliğe sahip. Bediüzzaman beşinci olarak istibdada dikkat çekiyor. Yani Müslümanlar neden geri kaldı? İslam dünyasının ne gibi problemleri var? Bunlardan beşinci hastalık istibdat. Yani böyle bulaşıcı hastalıklar gibi sirayet etmiş olan mütenevvi istibdat, çeşit çeşit istibdat. Buna mukabil çözüm olarak bize meşveret-i şer'iyeyi nazara veriyor. İstibdat demek tahakküm. Yani idare olarak bir kişinin istediği gibi yönetmesi. Bu padişahtan işte köydeki ağaya kadar, kışladaki komutana kadar kendini gösterebiliyor. İslamiyet'in buna mukabil öngördüğü şey meşverettir. Ve Kur'an-ı Kerim'de وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ buyrulur. Onların aralarındaki işleri şura, meşveret iledir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben Cenab-ı Hak buyurur ki وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ yapacağın iş hususunda onlarla meşveret et. Yani esasen Peygamberimiz Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde meşveret yapmıştır. Uhud Harbi öncesinde Peygamberimizin görüşü değil, diğerlerinin görüşü daha ön plana çıktığından o esas yapılmış. Bir mağlubiyet yaşanmıştır. Bunun devamında bu ayet geliyor. Ey Peygamber, onlarla meşveret et. Ben zaten yapmıştın ama onların fikirlerinden dolayı mağlup olduk, öyleyse artık yapmayayım deme. Meşveret yapmaya devam et. Böyle bir mana var. Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyedir. Yani toplum hayatında mutluluğun anahtarı dinin öngördüğü şekilde meşverette bulunmak. Ve emruhum şura beynehum ayet-i kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Yani bu şekilde onlar aralarında işlerini şura ile yaparlar. Kur'an-ı Kerim bize bunu bir esas olarak getiriyor. Peygamberimiz kendisine vahiy gelmekle beraber meşveret yapıyordu. Hatta Hazreti Ebu Hureyre'nin ifadesiyle ben Resulullah'tan daha fazla meşveret eden birini görmedim buyuruyor. Asya kıtasının ve istikbalinin keşşafı ve miftahı şuradır. Yani İslamiyet Asya kıtasında çıktı ve Asya kıtasında hemen her tarafa yayıldı ve önümüzü açacak olan bu işin anahtarı şura. Ancak devletler bunu o kadar da idrak edemeyebiliyor. İstibdatla idare etmek hoşlarına gidiyor idarecilerin. Bundan dolayı günümüzde bile hala bazı İslam ülkelerinin başında müstebit idareciler bulunmakta. Ve bunlar bütün yetkiyi kendinde toplayıp istediği gibi yönetmeye çalışıyor. Halbuki meşveretle bunu yapsalar problemler hallolacak. Yani padişahlık tarzındaki bir sistem, İslam'ın öngördüğü bir sistem değil. Ve Bediüzzaman 6. hastalık olarak herkesin menfaatini esas alması, kendi menfaati için çalışması bunu nazara veriyor hastalık olarak. Bunun da dermanı millet için fedakarlıkta bulunmak. Hodgam değil, hüdabin olabilmek ve fedakar olabilmek. Ben ölsem milletim sağ olsun diyebilmek. Ve şunu ifade ediyor. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kimin de himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Menfaat şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Çok muhteşem ifadeler. Bir adamın kıymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i inne İbrahim'e kâne ümmeten, İbrahim bir ümmetti diye takdim ediyor. Bir şahıs ama tek başına bir ümmet. Demek ki bir insan hedef olarak millet için çalışmayı esas alsa tek başıyla küçük bir millet oluyor. Kimin de himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Ve şahsi menfaatine yönelen, sırf bunu esas alan, insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna. Yani hastalığı vardır veya artık yaşlanmıştır, elinden sadece dua gelmektedir. Onlar ayrı ama millet için bir şey yapabilecek olanların elinden gelen gayreti göstermesi lazım. İman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istibdad ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan başkalara abd olamaz. Burada çok muhteşem bir tespit var. Yani imanın gerektirdiği durum şu. Başkasını ezmemek, zillete düşürmemek ve zalimlere de tezellül etmemek, ezilmemek onların karşısında. Yani mazlumları ezmeyeceksin, zalimlerin karşısında da ezilmeyeceksin. Allah'a hakiki kul olan başkalara kul olmaz. İşte Bediüzzaman bu gibi esasları nazara veriyor. 6 tane hastalık ve bunlara derman olarak 6 ayrı reçete tabiri caizse. Bunlar uygulandığında elbette İslam dünyası kendine gelecek ve ümitsizliği bırakıp ümitle yoluna devam edecek. Yalanı toplum hayatında bırakıp dosdoğru bir şekilde gidecek. Ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilecek ve birbirine bağlanacak. Ve istibdattan kurtulacak. Bunun yerine meşveretle hareket edecek. Şahsi menfaatini terk ile ümmetin menfaati, milletin menfaati için elinden geleni yapacaktır. İşte öyle görülüyor ki Bediüzzaman'ın 1911 yılında Şam'da Emevi Camii'nde vermiş olduğu bu hutbe hem İslam aleminin problemlerini ortaya koyuyor, hastalıklarını teşhis ediyor, hem de tedavi yollarını gayet açık bir şekilde gösteriyor ve bu reçeteye günümüz Müslümanının ve İslam dünyasının hatta günümüz insanlığının da kuvvetle ihtiyacı bulunmakta.